edebiyat dünyamızdan.
Sizin hiç babanız öldü mü? Benim bir kere öldü, kör oldum. Yıkadılar, aldılar, götürdüler. Babamdan ummazdım bunu, kör oldum. Siz hiç hamama gittiniz mi? Ben gittim. Lambanın biri söndü, gözümün biri söndü, kör oldum. Tepede bir gökyüzü vardı yuvarlak. Şölelemesine maviydi, kör oldum. Taşlara gelince, hamam taşlarına, taşlar pırıl pırıldı, ayna gibiydi. Taşlarda yüzümün yarısını gördüm. Bir şey gibiydi, bir şey gibi kötü. Yüzümden ummazdım bunu, kör oldum. Siz hiç sabunluyken ağladınız mı?
Edebiyat Dünyamızdan programına Cemal Süreyya'nın bir şiiriyle başladık sevgili dinleyenlerimiz. Stüdyomuzda şair yazar Osman Özbahçe bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz stüdyomuza.
Teşekkür ederim.
Biz teşekkür ediyoruz. Telefonlarımızı hatırlatalım. Bizlere ulaşmak isterseniz +90 312 463 34 19 463 34 21. Bu hafta Cemal Süreyya'nın Türk şiirine katkılarını ele alacağız. Önce hayatıyla başlayalım.
Hayatıyla başlayalım. Cemal Süreyya'nın insana üzüntü veren bir hayatı var. Aslında okuduğunuz bu şiir de babasının ölümü üzerine insani bir üzüntüyü ne kadar berrak ve pürüzsüz bir şekilde anlatıyor. Cemal Süreyya'nın öldüğü günü hatırlıyorum ben. Cemal Süreyya'nın ölüm haberini aldığımda erken öldü duygusu yaşamıştım. Son şiiri de üstü kalsın diye bir şiirdi. Ölüyorum Tanrım, bu da oldu işte. Evet. Adeta ölümünü hissetmiş ve yazmış bir şair Cemal Süreyya. Erzincanlı, 1931 doğumlu, alfabe değişikliğinden sonra okula başlayan, bizim bugün Latin alfabesi dediğimiz alfabeyle okumayı yazmayı öğrenen ilk kuşak ve o kuşağın edebiyatımızdaki ilk yansımalarından birisi Cemal Süreyya.
Asıl ismi Cemal Süreyya.
Gerçek
değil,
adı değil. Evet, Cemal Süreyya değil, Cemalettin Seber, ama şiirlerinde Cemal Süreyya adını kullanıyor. Süreyya diye kullanıyor. Daha sonra Y'lerden birini de atıyor. Süreyya, Cemal Süreyya evet, haline getiriyor.
Bunun herhangi bir sebebi var mı?
Bunun rivayet diyebileceğimiz bir sebebi var Dilek Hanım. Yani rivayet odur ki diye başlayalım. Evet. Sezai Karakoç'la bir bahse tutuşurlar. Gönül ilişkileri anlamında bir bahistir bu. Mülkiye'de Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okurken bahsi kaybettiği takdirde soyadındaki Y'lerden birini atacaktır. Bahsi kaybetmiştir. Bunun üzerine Süreyya diye değil de Cemal Süreyya diye şiirlerini ve yazılarını imzalamaya başlar. Fakat kendisiyle yapılan söyleşilerden birisinde soyadını değiştirmeyi en azından ta ortaokul yıllarında, küçük yaşlarında aklına koyduğunu söylüyor. Bunun Cemal Süreyya'nın hayat hikayesiyle bir ilişkisi olabilir. Çünkü zor geçen bir çocukluk ve gençliği var Cemal Süreyya'nın. Örneğin ailesi Erzincan'da yaşamaktadır ama 1934'te bir kanun çıkıyor. Zorunlu iskan, göç gibi bir kanun çıkıyor ve 38'de bu aile zorunlu iskana tabi tutuluyor. Yani aileye deniliyor ki siz artık burada yaşamayacaksınız. Bilecik'e sürülüyorlar diyelim. Bilecik'te yaşayacaksınız. Orada zorunlu iskana tabi tutuluyorlar ve 20 yıl burada yaşayacaksınız deniliyor. Şimdi sizin yerleşik bir hayatınız var. Bütün malınızı, mülkünüzü satıp savuyorsunuz. İşte götürebileceğiniz kadar eşyayı yanınıza alıyorsunuz. Yaşadığınız topraklardan çıkıp daha önceden hiç gitmediğiniz, bilmediğiniz bir şehre mecburi de olsa yaşamaya gidiyorsunuz. Bu zor bir şey. O yıl Cemal Süreyya'nın başına ikinci bir felaket daha gelir. Annesini kaybeder. Bu iki olay hem bilmedikleri değişik bir ortamda yaşama mecburiyeti hem de küçük yaşta bir çocuğun annesini kaybetmesi. Hani gurbet içinde gurbet, yalnızlık içinde yalnızlık gibi yaşanan olumsuz negatif durum perçinleşiyor. Cemal Süreyya'nın ne yazık ki üvey annesiyle de insana üzüntü veren bir ilişkisi var. Aile Bilecik'e geldikten sonra iki kız kardeşi, babaannesi, baba ve ailedeki o an için tek erkek çocuk Cemal Süreyya 5 kişilik bir aile olarak yaşamaktadırlar. İlkokul çağına gelir Cemal Süreyya. Babası onu biraz denemek için, biraz da çocuğunu okutmak için, iyi bir okulda, büyük bir şehirde okutmak için İstanbul'a halasının yanına gönderir. İlkokula orada başlar. Denemek için dememin sebebi şu. Mesela orada bir yıl kadar okula gider gelir Cemal Süreyya. Polisten ses çıkmaz. Yani senin burada yaşaman yasak, burada yaşayamazsın anlamında bir davranış, tepki görmezler. Bunun üzerine bir yıl sonra baba annesini ve iki kız çocuğunu da alarak İstanbul'a taşınır. Orada yeni bir hayat kurarlar. Fakat bir gün pat diye sürpriz bir şekilde kapılarına polis gelir ve siz burada yaşayamazsınız yapılır. Tekrar Bilecik'e dönerler. Bilecik'te 20 yıllık o zorunlu iskan diyebileceğimiz süreç çeşitli aflarla kısaltılır. Cemal Süreyya Bilecik'e döndüğünde 3. sınıftan başlıyor ilkokula. Bu demektir ki bütün bu olaylar 2 yıl içerisinde olup bitiyor. Bu esnada işte baba tekrar evlenir. Bu evlilikteki üvey anne ne yazık ki diyelim. Hem Cemal Süreyya'da hem kardeşlerinde maddi manevi derin yaralar açar, üzüntü kaynağı olur. Ne demek istediğimizi şu örnekle somutlayalım. Ortaokul çağına geldiğinde Cemal Süreyya, hani ortaokul 1 olacak diyelim, babasına haber vermeden parasız yatılı sınavlarına giriyor, sınavı kazanıyor. Ve aynı şehirde, kendi evinde değil de parasız yatılı olarak işte yurtta veya pansiyonda kalıyor. Hadi bunu geçtik diyelim. Ailesiyle ilişkisini somutlamak açısından aynen şu cümleyi kuruyor. İlk gün, şimdi ortaokul çocukları işte akşam yatılı kalacaklar. Ailelerinden, annelerinden, babalarından ayrılmışlardır. Herkes ağlıyor. Yani ağlama sesleri geliyor. O koğuş mu diyeceğiz artık?
Evet. Yani,
büyük şeyde, yatakhanede diyelim. Sevinçten gözüne uyku girmeyen tek çocuk Cemal Süreyya. Sabaha kadar uyuyamadım diyor. Ve sevinçten uyuyamadım diyor. Böyle bir hayattan çıkıp gelen bir insan. Liseyi de yatılı olarak okuyor. Üniversiteyi de yatılı olarak okuyor. Zaten ikincinin temel şairlerinden birisi olan Ece Ayhan akımı tanımlamak için der ki ikinci yeni parasız yatılılar hareketidir der ve parasız yatılı okuyan iki kişi vardır ikinci yeni de. Biri Sezai Karakoç, biri Cemal Süreyya. Dönemdeştir ikisi de. 1950'de siyasala başlarlar. sınıf arkadaşlığı yaparlar. Orada başlayan arkadaşlıkları da hayatları boyunca
devam
eder. Cemal Süreyya'nın öğrencilik yıllarından sonra işte bildiğimiz bir memuriyet hayatı var. Maliye Bakanlığı'nda müfettiş olarak, üst düzey bir bürokrat olarak çalışıyor. Ve şöyle söyler, iyi bir öğrenim gördüm, iyi imkanlara sahip oldum. Bu benim kaderimdi der.
Yani müşavir ve maliye müfettişliğinden emekli olur. Ama o süre zarfında elbette herhalde şiire olan ilgisi yeni başlamamıştır. Yani ortaokul olabilir, lise olabilir.
Mesela bana daha ilkokulda, ortaokulda arkadaşlarım üstad derdi diyor. Yani bu şiire, edebiyata merakından dolayı. Lisede özellikle edebiyata ilgi duyuyor. Fakat şunu söyledikten sonra edebiyata ilgi duymasında ne yapsın gibi bir düşünce aklımıza gelebilir. Mesela ara tatillerde, yaz tatillerinde şimdi ailesi Bilecik'te yaşıyor. Kendisi yatılı olarak İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nde okuyor. Yani yaz tatilinde eve gitmeyen bir çocuk. Okulun pansiyonunda kalan bir çocuk. Yalnız ara tatilde başına, evet. Belki onunla birlikte kalan bir iki kişi vardır. Yani kitap okuyacak, işte ilgisini bir şeylere yöneltecek. Ama şöyle söyler, benim için şiire başlamak, şiirle uğraşmak, hani öğrenimim kaderdi, hayatım kaderdi. Yani Allah bana bunu lütfetti anlamında bir cümle kuruyor. Fakat şiirle uğraşım benim seçimimdi, benim istediğim bir şeydi der. Ve öğrenimim ve şiir kendi kişiliğimi bulmamda, hani adeta bunlarla ben kendimde bir güç vehmetmeye başladım. Hani benim deme imkanı sundu öğrenimim ve şiir der bana.
Peki şöyle yapalım mı Sayın Özbahçe, bir şiirini daha paylaşalım dinleyicilerimizle. Ve ondan sonra şiirlerini nasıl yazmıştır?
Tabii ki.
Nelerden etkilenmiştir? Hangi şairlerden etkilenmiştir? Etkilenmiş midir? Tabii ona da bakmak lazım.
Tabii ki.
Gece bitkilerinden korkuyorum. Hayır, geceleri bitkilerden. Gizlenirken vurulmuş ulaklara ağıttır bana açtığın her telefon. İki kalp arasında en kısa yol, birbirine uzanmış ve zaman zaman ancak parmak uçlarıyla değebilen iki kol. An ki fıskiyesi sonsuzluğun, keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Cemal Süreyya'nın Gece Bitkilerinden şiirini paylaştık. Aslında birçok şiir var elbette. Çok uzun yazılmış şiirleri de var.
Var. Hem bu şiirde, mesela hem de programa girerken okuduğunuz şiirde şöyle bir şey dinleyicimizin dikkatini çekmeli. Son derece beşeri, insani durumlar anlatılıyor. Cemal Süreyya fikrin şairi, düşüncenin şairi veya biraz daha daraltalım ideolojinin şairi değildir. İnsan olarak bizim hayatımızda doğrudan yer tutan duyguların, düşüncelerin şairidir. İlk kitabı Vercinka, yanılmıyorsam 1958'de çıkıyor. Hakkındaki ilk yazıyı da Sezai Karakoç yazıyor. Yazısının başlığı Cemal Süreyya'nın Çıkışı ve o yazıda özet olarak Sezai Karakoç Cemal Süreyya'nın şiirini şu cümleyle tanımlıyor. bir insan şiiri.
Evet.
Yani kültürle, fikirle, tırnak içinde dava adamlığıyla tanımlanamayacak bir insanın şiiri. Cemal Süreyya'nın şiirinde hiçbir zaman hazır kalıplar yoktur. Klişe duygular, düşünceler yoktur. Onun şiire ilişkin en ünlü diyelim düşüncelerinden birisi "Şiir geldi, kelimeye dayandı" cümlesidir. Kelimeyi de şu anlamda telaffuz eder. Yani kelimeyi bile bilinen anlamının dışına taşırmayı amaçlayan, bunu bile bozmayı, değiştirmeyi amaçlayan bir şiir yazılıyor bugün anlamında söyler. Bu cümlesini telaffuz ettiği yazı da "Folklor şiire düşman" diye yine şiir teorisi anlamında, Türk şiirinin teorisi anlamında ünlü yazılardan birisidir. Orada da arka planda hayatın cilvesi Sezai Karakoç'a karşı çıkar. Onunla çatışan bir yazıda dile getirir bu düşüncesini. Yani bizi bir insan teki olarak etkileyen saf insan, ama şöyle saf insan, kültürle, fikirle, düşünceyle kalıplanmamış, beşeri olarak, insani öz olarak hayatımızda yer tutan bir model düşünelim. Bu anlamda saf insanın şiirini yazan bir şair Cemal Süreyya. Mesela "Sizin hiç babanız öldü mü?" diye bir soru geliyor size. Veya işte çeşitli kırgınlıklar, üzüntüler içerisindesiniz. Doğrudan onu ifade eden, yani Cemal Süreyya'nın şiirlerinde hiçbir zaman hikaye yoktur. Herhangi bir şeyin anlatımına dayalı bir şiir anlayışı yoktur.
Direkt doğrudan, olarak değil mi?
Evet, direkt olarak şiir dediğimiz şey neyse ona yönelen bir anlayış vardır.
Şimdi Cemal Süreyya lise yıllarında aslında Aruz Vezne'ne çok fazla ilgi duymuştur. Sonra
evet,
ne oldu
bunu söylüyor.
Evet, ne oldu da farklı bir tarz denemeye, yani ikinci yeni akımına yöneldi?
Bu aslında edebiyat, özellikle de şiir meraklılarının atladıkları bir nokta. Mesela dediğiniz gibi ben lise yıllarında şiir yazdım, şiirle uğraştım ama aruzla şiir yazıyordum diyor örneğin. Daha sonra buna tam karşıt, tam zıttında bir akımın öncülerinden birisi oluyor. Kendisi çıkardığı dergide "Garip Şiiri, Orhan Veli Akımı" bağlamında bir dosya yapacakları sırada karşılaştığı bir şeyi anlatır. Orhan Veli'nin mektuplarını okur bir arkadaşında. Hepsi Osmanlıca yazılmıştı der. Bir başka Orhan Veli değerlendirmesinde de Orhan Veli'nin kendinden önceki şiiri, hatta Tanzimat'ın sonlarından itibaren kendinden önceki şiiri çok iyi etüt ettiğini, incelediğini, Orhan Veli de o kendinden önceki şiire zıt bir şey yapmıştı. Biz Cemal Süreyya'nın aruz ilgisini yani şiir işinde ciddi, dikkate alınır bir iş yapmak istiyorsanız sizden önce yapılanları bileceksiniz. Sonucu veya anlamı çıkarabiliriz aruz ilgisinden. Mesela Sezai Karakoç da bir ölçüde hece ile ciddi anlamda uğraşmıştır. Hatta ilk yayımlanan ilk şiiri hece ölçüsünde bir şiirdir. Fakat ikinci yeni dediğimiz akım, ki Cemal Süreyya Sezai Karakoç'la birlikte bu akımın öncülerindendir. Yani ustaları anlamında değil. Yani bu akımı başlatan iki şair vardır. Biri Sezai Karakoç, biri Cemal Süreyya. Onlardan birisidir. İşi şu noktaya kadar vardırıyorlar. Yine Cemal Süreyya'nın etkili bir tespiti var. "Biz o yıllarda, o günlerde" diyor, "kendi kuşağımızdan, kendi arkadaşlarımızdan etkileniyorduk. Onların yayımlanan en son şiirlerini okuyarak, onlardan etkilenerek şiir yazıyorduk. Yani bizden 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl önceki şairleri, şiirleri okuyarak, onlardan etkilenerek şiir yazmıyorduk. Her anlamda yeni bir şey yapabilmenin şartı önceden ne yapıldığını sağlam bir şekilde etüt etmek, analiz etmekten geçiyor. Bu itibarla Cemal Süreyya'nın "Aruz'la başladım" cümlesi aslında şiir işinde ne kadar sağlam adımlarla yürüdüğünün göstergelerinden birisi.
Evet. Cemal Süreyya'nın yazıları da var değil mi? Denemeleri var. Ama daha çok galiba o denemelerde kendi fikrini değil de diğer şairlerin görüşlerini inceleyip yazmıştır.
Cemal Süreyya'nın düz yazıları şiirleri kadar önemlidir bence.
Evet.
Epey yakın tutan bir düz yazı toplamı var Cemal Süreyya'da. Örneğin "Şapkam Dolu Çiçek'le" Türk şiirinin teorisi veya işte modern şiirimizin aşamaları anlamında en önemli kitaplardan birisidir. Düz yazı konusunda velut bir şair Cemal Süreyya, yani bol bereketli bir şair. Cemal Süreyya'nın aynı zamanda mesela günlüğü var. Günlükten öte karakter tahlili diyebileceğimiz 99-100 isimli bir kitabı var. Yani bildiği, tanıdığı şair, yazar arkadaşlarını, çeşitli politikacıları tahlil eden, onlardan işte psikolojik, sosyolojik sonuçlar çıkaran yazıları var. Eleştiri en önemli kalemlerden birisi düz yazıda. Yani döneminde yazan, çizen her şairi neredeyse Cemal Süreyya değerlendirmiştir. Fakat "Şapkam Dolu Çiçek'le"deki yazılar özellikle şiir teorisi açısından 1950'lerde doğan yeni şiiri tanımlama, bu şiirin çerçevesine katkıda bulunma açısından önemli yazılardır. Bir de tercümanlığı, çevirmenliği var Cemal Süreyya'nın.
Birçok kitap değil mi çevirmiştir?
Fransızca biliyor.
Evet.
Şimdi Sezai Karakoç'la ilginç bir kader birlikleri var Cemal Süreyya'nın. Sezai Karakoç edebiyatla uğraşmak için memuriyetinden istifa ediyor. O da Maliye Bakanlığı'nda üst düzey bir bürokrattır. Bunu bir kenara bırakabiliyor. Niçin? İşte ben edebiyat dergisi çıkaracağım. Bugün gülerler adama böyle bir iş yapmaya kalksa birisi. Sezai Karakoç'tan sonra Cemal Süreyya da istifa ediyor. 6-7 yıl işte dergi çıkarmaya uğraşıyor. Tabii ki o süreçte dergi çıkararak geçimini temin edebilmesi mümkün değil. O ara çevirmenliğe başlıyor. Üstelik 20-30 tane kitabın çevirisi, bunlar klasikler diyebileceğimiz romanlardır, Cemal Süreyya'ya aittir. Balzac, Emile Zola, Flaubert, Exupéry, Apollinaire gibi birçok tanınmış edebiyatçının eserlerini Türkçe'ye kazandırmıştır. Emekli olduktan sonra da yine geçim bağlamında mesela ansiklopedilerde çalışmıştır. Çeşitli ansiklopedilerde madde yazarlığı anlamında bir işçi olarak çalışmıştır. Ve şununla övünür Cemal Süreyya: ev sahibi olamadan ölmüştür. Ben der 26 yıl devlet memurluğu yaptım. Oradan emekli oldum. 28 kez ev değiştirdim kiracı olarak. Mesela o 99-100'de Sezai Karakoç'la ilgili yazdığı yazıda da Sezai Karakoç'un da evi yok diye bunu da özellikle belirtir. Yani maaşıyla geçinen, maaşını bile edebiyat için bir kenara bırakmaktan çekinmeyen, hayat anlayışı haline getiren, hem edebiyatı özellikle de şiiri yaşam tarzı haline getiren bir sanatçı. Böyle sanatçılar, bu işe bu denli ciddiyetle eğilen sanatçılar bizim büyük şair dediğimiz kategoriye geçebiliyor, atlayabiliyor zaten. Hani bir altın, gümüş iki kategori yapsak, altın kategorisine geçenler hayatını şiir için veya edebiyat için bu anlamda ortaya koyan kişiler oluyor genellikle. Ve bu tip şairlerin yine Cemal Süreya gibi tamamına yakını dergici kişilikler. Yani muhakkak bir dergi çıkarıp bir kadro kurup o dergiyle inandığı şiir anlayışını savunmak, ortama yaymak veya böyle bir hareketin ameliyenin içerisinde olmayı en önemli iş olarak görmek gibi bir anlayışa sahipler.
Evet, aslında çok önemli. Cemal Süreya o zaman hani hep derlerdi ya, Doğu ile Batı şiirinin birbirini tamamladığı söylenir ama ona karşı çıkmıştır. Öyle bir durum olmadığını söyler Cemal Süreya. Yani birbirine karşı geldiği noktada yer almayı seçer Süreya.
Cemal Süreya şiir geldi kelimeye dayandı derken yaşadığımız modern hayat olgusuna dikkat çekiyor daha ziyade. Bu hayat çok hızlı bir hayat. Bu hıza eski biçimlerle, eski formlarla yetişmemiz, ayak uydurmamız mümkün değil. Yeni hayat, yeni biçimler, yeni formlar, yeni söyleyişler, yeni ifadeler getiriyor. İkinci Yeni ve Cemal Süreya'nın şiiri de buna denk düşen bir şiir.
Evet efendim, çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için.
Ben teşekkür ederim.
Stüdyomuzda şair yazar Osman Özbahçe bizlerle birlikteydi. Programı Nilgün Yıldırım hazırladı. Ali İhsan Yıldız sesimizi sizlere ulaştırdı. Spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp. Haftaya bizler yine burada olacağız diyoruz. Görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın. Edebiyat dünyamızdan.